Ayrım 16.
Doğrusu bizce de feodal düzenin toprak köleliği ile timar sistemindeki reayanın bir benzerliği bulunmasa gerektir. Timar sahiplerinin toprağın bir takım getirilerinden yararlanmalarına karşın mülkiyetiyle herhangi bir ilişkileri olmadığı gibi reaya da kesinlikle uyrukları değildir. Ancak gene aynı kaynaklardan öğrendiğimize göre özellikle 14 ve 15. yüzyıllarda bazı güçlü kişilerin tutsak pazarlarından satın aldıkları köleleri dirliklerinde bağımsız köyler oluşturacak şekilde yerleştirerek çalıştırdıkları bilinmektedir. Fatih'te İstanbul çevresine savaş tutsaklarını yerleştirerek 120 kadar kul köyü kurdurmuştur. Yani Osmanlılarda da savaş tutsaklarının alınıp satıldığı, tutsak pazarlarının bulunduğu ve bu tutsaklardan bazılarının evlerde, bazılarının ise çiftliklerde uşak olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Çünkü anımsanacağı gibi gerek imparatorluğun büyüme dönemlerinde ele geçirilen çok sayıdaki savaş tutsaklarının tamamının asker olarak Yeniçeri Ocağı'na alınabilmesi olanaksızdır. Gerekse Osmanlıların bu konuda da pencik usulü denilen İslam töresini uygulamaları yüzünden zaten 5 tutsaktan sadece biri devlete kalmaktadır. Diğer 4'ü ise kendilerini tutsak edenler tarafından ganimet olarak tutsak pazarlarında haraç mezat satılmaktadırlar. Örneğin Osmanlı ordusuna tutsak düşüp tutsak pazarlarında haraç mezat satılan ve tam 22 yıl Anadolu'da tutsak kalan Alman kökenli Macar Georg von Ungarn ülkesine döndükten sonra yazdığı 1481'de yayınlanmış Türken Traştatus adlı anılarında gerçekten son derece ilginç bilgiler vermektedir bu konuda. 1436 yılında henüz 16 yaşındayken 2. Murad'ın ordusuna tutsak düşen Georg, diğerleriyle birlikte zincire vurularak Edirne'ye getirilir ve ilk kez orada bir tutsak pazarında Bergamalı bir rençpere satılır. İlk sahibi çok acımasız, gaddar biridir. İki kez kaçmaya kalkışır ve yakalanır. Ağır cezalara çarptırılır, sonra da bir tutsak tacirine verilir. 4 ay gibi kısa bir süre içinde çeşitli yerlerde 3 kez daha satılmıştır. Hep kaçmaya çalışmaktadır ama başaramamaktadır. Fakat gene de son sahibinin yanında tam 15 yıl sürekli kalmıştır. Georg von Ungarn o günlerle ilgili olarak her kentte öbür mallar için olduğu gibi tutsak alım satımı içinde belirlenmiş yerler, pazarlar vardır. Zavallı tutsaklar kesime giden koyunlar gibi zincire vurulmuş olarak bu pazarlara getirilirler. Orada gözden geçirilir, soyundurulurlar. Söylemeye utanıyorum, herkesin gözü önünde erkeklerin ve kadınların ayıp yerlerine dokunulur ve herkese gösterilir. Orada bir rahip ve kaba saba biri aynı fiyata satılır. Orada bir şövalye ile bir köylünün değeri aynıdır. Tutsak satıcıları, tutsakları ganimet olarak alan kişilerin gözetiminde satarlar. Kendisine ganimet olarak tutsak verilmiş kişiler bu tutsakları ellerinde tutmak istemez. Bir an önce tutsakların azlığı veya çokluğuna göre belirlenen fiyata satar. Bazen tutsak sayısı öyle artar ki bir tutsak 1 liraya satılır diye yazmaktadır. Son sahibinin yanında nasıl olmuş da tam 15 yıl boyunca sürekli kalabilmiş olduğunun sanki gerekçelerinden birini açıklarmış gibi kendisiyle ilgili olarak da Türklerin yaşamlarına ve kutsal kurallarına öyle uyum göstermiştim ki din adamlarının ve dervişlerin vaaz ve yorumlarında kullandıkları dinsel sözlerin ve deyişlerin çoğunu hem yazılı hem de sözlü olarak biliyordum. O bakımdan çeşitli neden ve buluşmalarda beni dinlemiş olan komşularımızın yanı sıra başka yörelerden insanlar da benim vaaz ve yorumlarımı dinlemeye can atıyorlardı. Hatta din adamları ve dervişlerin birçoğu bu sözleri ve deyişleri benden öğreniyorlardı, diyen Ungarn, biz Türkler hakkında da sürüleri öyle büyüktür ki bütün Türkiye'ye yayılmış olmalarına karşın otlak ve yaylak yetmiyor. Konut gibi şeylerle uğraşmaz, hayvanlarının gereksinimleri doğrultusunda bütün ülkede göçer dururlar. Kışın ovaya iner, yazın yaylaya çıkarlar. Öyle yaşıyorlar ki insan onların mülksüzlüğü sevdiğini sanır. Bu göçer aileler bir orduyu donatacak ve savaşa gönderecek kadar da güçlüdürler. Türklerde uşak ve hizmetçi bulundurma isteği öyle güçlüdür ki bir uşağı veya hizmetçisi olanın darlık çekmeyeceğine inanılır. Türkiye'de uşak veya hizmetçisi olmayan tek bir kişi bile yoktur gibi gerçekten ilginç saptamalar yapmaktadır. Kuşkusuz bütün tutsak sahipleri gibi Osmanlılar da tutsaklarının kaçma girişimlerinde bulunmalarını hoşgörüyle karşılamamışlardır mutlaka. Nitekim Ungarn da anılarında beylerin tutsak sahibi olma isteği ne denli büyükse tutsakların kaçıp kurtulma özlemi de o denli büyüktür. Bir gün kaçmak ve kurtulmaktan başka düşünceleri yoktur dedikten sonra kaçma girişimlerinde bulunanlara verilen cezaları ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Tutsaklar ilk kaçışlarında yakalanıp getirilirse yaşam koşulları bir kat daha kötüleştirilmektedir. İkinci kez kaçmaya kalkışanlar yakalandıklarında acımasızca dövülmekteler, bazen işkenceden geçirilerek sakat bile bırakılabilmektedirler. Üçüncü kez kaçma girişiminde bulunanlar ise genellikle hemen satılmaktadır. Ancak bazıları bunları aç susuz, çırılçıplak ölüme terk etmektedir. Bazıları ayaklarına bukağı taktırmaktadır. Bazıları boyunlarından zincire vurdurtmaktadır. Bazıları gözlerini kör etmekte veya kulaklarını kesip yüzlerine derin yaralar açarak kimsenin önüne çıkamaz hale getirmektedir. Bazıları da hemen kılıçtan geçirip öldürmektedir onları. Ama gene Ungarn'ın yazdıklarına göre Türkler tutsaklarını kaçmaktan vazgeçirecek iyi yöntemler de bulmuşlardır. Örneğin bilge ve insancıl duygular taşıyan sahipler tutsaklarının serbest bırakılmaları konusunda kendileriyle anlaşma da yapabilmektedirler. Şayet tutsaklar da bu anlaşmaya evet derlerse birlikte yörenin yargıcına, kadıya gidip onun huzurunda tutsağın serbest bırakılması için verilecek para miktarını ve süreyi karşılıklı belirlemektedirler. Sözleşme, yargıç, tanıklar ve yazıcı tarafından imzalanmakta ve tutsağa özgürlüğünü kazanma güvencesi verilmektedir. Tutsak da sözleşmede belirlenen koşulları yerine getirmiş ise, yargıç padişah adına ona törenle özgürlük belgesini vermektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Ungarn'da Türkiye'de 22 yıl tutsak kaldıktan sonra sanırız böyle bir anlaşmayla yani kendisine oğul gözüyle bakan Osmanlı sahibinden Roma'da din eğitimini tamamlayıp döneceği vaadiyle izin alarak 1458'de ülkesine dönmüştür. Ve 38 yaşından sonra eğitimini tamamlayarak da rahip olmuştur. 1502 yılında 82 yaşındayken öldüğünde de hem ünlü bir teolog hem de Papa'nın saygı duyduğu ünlü bir rahiptir. Fakat gene kendisinden öğrendiğimize göre özgürlüğüne kavuşan bu tutsaklardan da çok azı ülkesine dönmüştür. Çoğu Türkiye'de kalarak Osmanlı yurttaşı olmuşlardır. Özetlersek Osmanlılarda da tutsak pazarlarının bulunduğu ve bu pazarlarda savaş tutsaklarının alınıp satıldığı, dolayısıyla evlerde veya çiftliklerde bu tutsakların da köle gibi çalıştırılmış olabilecekleri galiba kuşkusuzdur. Ancak bu tutsakların üstelik gene onların anlatımıyla özgürlüklerine kavuşabilmeleri için kendilerine zaman zaman yasal fırsatlar da yaratmış Osmanlı toplumunda İstanbul'un çevresine veya bazı timarlara bağımsız kul köyleri şeklinde yerleştirilmiş dahi olsalar ayrı bir sınıf oluşturduklarını söyleyebilmek doğrusu kesinlikle olanaksızdır bizce. Yani ne bu savaş tutsaklarının ayrı bir toplumsal sınıf oluşturduklarının kabul edilebilmesi ne de reayanın toprak köleleri olarak değerlendirilebilmesi söz konusudur gördüğümüz kadarıyla. Bu nedenle de Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gerek tutsak pazarlarının veya kul köylerinin gerekse çift bozma, leventlik, gerdek resmi ve bunun gibi parasal cezaların timar sisteminin de gerçekte feodal bir düzen olduğu savını tanıtlayacak nitelikte bir kanıt olarak öne sürülebilmesinin olanağı vardır. Şeyh Bedrettin Destanı ve Osmanlı Toprak Düzeni. Fakat ilginçtir, bütün bu verilere karşın Büyük Ozan Nazım Hikmet ünlü yapıtı Şeyh Bedrettin Destanı'nda Osmanlı timar sistemindeki mülkiyet ilişkilerini de feodal bir ilişki şeklinde yorumlayarak tam karşıtını savunmaktadır. Anımsanacağı gibi destan 15. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Anadolu'da ve Trakya'da yaşanmış bir olayı Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin ve müritlerinin ayaklanmasını konu edinmektedir. Ve Nazım Hikmet bu olayı neredeyse bütün Osmanlı vakanüvislerinin söz birliği etmişçesine belirttikleri gibi Osmanlı tahtını ele geçirmek için kendini peygamber ilan etmiş ve halkı din uğruna ayaklandırmış bir din adamının girişimi olarak değil, ülkedeki mülkiyet ilişkilerini değiştirmeyi amaçlamış bir devrimcinin toplumsal başkaldırısı olarak yorumlamıştır. Yani olay Nazım Hikmet'e göre kesinlikle dinsel içerikli bir başkaldırı filan olmayıp, tıpkı Almanya'daki köylü savaşları gibi toprak uğruna girişilmiş bir köylü ayaklanmasıdır. Şeyh Bedrettin de destanda bu devrimci köylü ayaklanmasına önderlik eden bir din adamı olarak anlatılmaktadır. Amaç da ağalar topyekün kılıçtan geçirilip hünkârın ve hünkâr beylerinin timarı, zehameti ortaya verilerek şol kardeş toprağına bir yolda köylülerin sürebilmesidir ve İznik sürgünü. Bedrettin ak bir koyun postu üstüne oturmuş. Karşısında diz çöküp bir dağa bakar gibi bakan müritleri, başı tıraşlı, kalın kaşlı, ince uzun boylu, börklüce Mustafa ile kartal gagalı Torlak Kemal'e. Bütün dünya malları insanların ortaklaşa yararlanması içindir ve yeryüzünde böyle sınırlar, senin benim diye gerçekten bölünmüş toprak parçaları yoktur. Kadınlar müstesna olmak üzere erzak, melbusat, giysiler, mevasi, binek ve kasaplık hayvanlar ve arazi gibi şeylerin kaffesi tamamı umumun mali müştereki adledilmektedir diye fetvayı hattı talik ile yazıp vermiş ve ardından yekinip kalkarak ben gayrı zuhur ve huruç edeceğim, toprak adamları toprağa fete gideceğiz buyurmuştur. Müritleri Torlak Kemal ile Börklüce Mustafa da hemen fırlamış, ellerini öpmüşler ve bir an önce varıp Anadolu'nun topraksız köylülerini, Rum gemicileri, Yahudi esnafları, dinsiz şamanları, şeyhlerinin buyruğu doğrultusunda ayaklandırmak için al atlarının kolanlarını sıkıp İznik kapısından dizlerinde çırılçıplak bir kılıç, heybelerinde el yazması bir kitapla çıkmışlardır. Ve hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeye, her yerde hep beraber diyebilmek için. Biri Aydın ilinde, diğeri Manisa'da binlerce mülhit, dinsiz yoldaşlarıyla huruç eylemişlerdir. Burada hemen şunu da belirtelim ki destan bizce de Nazım Hikmet'in olduğu kadar şiirimizin de bir başyapıtıdır kesinlikle. Destanın bütün dizelerinde derinden derine çığıldayıp duran Nesimi'den Karacaoğlan'a bütün şiir geçmişimizi çok iyi özümsemiş o soy şiiri duymamanın gerçekten olanağı yoktur. Nitekim Nurullah Ataş da daha yayımlandığı yıl 1936'da Şeyh Bedrettin Destanı'nı okuyun, bestesini keşfe çalışın çünkü bulacağınız ahenk gerçekten asil bir ahenktir diye yazmıştır destan hakkında. Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı'nın şiirimizin başyapıtlarından biri oluşu da gene bizce hiç kuşku yok ki divan şiirinden halk şiirine, Aruz'dan Hece'ye bütün şiir geçmişimizi özümlemiş, o şiirsel yapısından olduğu kadar tarihimizi ilk kez özdekçi bir gözle yorumlayan içeriğinden de kaynaklansa gerektir doğrusu. Ancak konusunu tarihten de almış olsa bir yazınsal yapıtın tarihsel belge veya gerçek bir tarih yorumu sayılabilmesinin de olanağı yoktur elbette. Fakat ilginçtir, tarihteki bir olayı işlediği için veya yorumundan dolayı ün kazanmış yapıtlar da dünya edebiyat tarihinde az değildir doğrusu. Ama öte yandan da unutulmamalıdır ki her yazınsal yapıtın gizli veya açık bir tarihi ve coğrafyası da mutlaka vardır. Bu tarih ve coğrafyalar aynı zamanda yapıtta anlatılan olay ve kahramanların kişiliklerinin de koordinatlarıdır. Bu yüzden yazınsal yapıtların tarih ve coğrafyalarının nesnel olmaktan çok her yapıt için özgün ve özgür olduğu da galiba tartışmasızdır. Dolayısıyla tarih, edebiyatın ilgi alanının önemli konularından biri olmasına karşın yazarın tarihçiliği elbette söz konusu bile değildir. Fakat salt destana özgü bir yazınsal olgu olarak değerlendirilmesi gereken Nazım Hikmet'in bu tarih yorumu sanki destanın yayımlanmasının hemen ertesi gününden itibaren ısrarla bir tarihsel gerçek, hatta tarihsel bir belgeymiş gibi ele alınmıştır aydınlarımızın büyük çoğunluğunca her nedense. Yani Nazım Hikmet'in bu yazınsal yorumu timar sisteminin de temelde bir feodal üretim ve mülkiyet ilişkisi olduğunun tanıtlanmasında kanıt olarak kullanılmaya bile kalkışılmıştır. Burada amacımız elbette destanı yazınsal açıdan eleştirmek değil, tam karşıtı bu tür yazınsal ürünlerin tarihle özdeşleştirilerek nesnel belgelermiş gibi değerlendirilmesinin neden olabileceği sakıncalara işaret etmektir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla aydınlarımız ilginçtir, Anadolu Türklerindeki mülkiyet ilişkileri konusunda da ciddi bir tartışmaya girişmemişlerdir galiba, ta Atüt tartışmalarına dek. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in nesnel verilere dayalı bir bilimsel çalışmadan çok sanatsal bir yaratı ürünü olduğu kuşkusuz, bu özdekçi yorumunu hemen tartışmaksızın kabul edivermeleri de mutlaka bu nedenle olsa gerektir doğrusu bizce. Oysa Şeyh Bedrettin acaba gerçekten Nazım Hikmet'in yorumladığı gibi ülkedeki mülkiyet ilişkilerini değiştirmek amacıyla topraksız köylüleri ayaklandırmış bir devrimci midir? Yani amaç gerçekten ülkedeki geçerli mülkiyet ilişkilerini değiştirmek midir? Hünkar beyleri ve ağalar kılıçtan geçirilerek biraz da topraksız köylülerin sürmesi için ortaya verilecek olan timar ve zahmetler gerçekten birer mülkiyet birimleri midir ki yani? Gerçek Şeyh Bedrettin acaba hangisidir? Çünkü bilindiği gibi Osmanlı vakanüvislerinin neredeyse tamamı Şeyh Bedrettin'i ve söz konusu olayı Nazım Hikmet'in yorumunun %100 karşıtı bir şekilde anlatmaktadırlar. Örneğin İbni Arapşah, Ukudün Nasiha adlı tarihinde Şeyh Bedrettin için padişah olmak hevesine düştü ve o tarihte Osmanlı hükümdarı bulunan Sultan Gıyasettin Ebu'l-Feth Mehmet bin Ebi Yüzüdü Kirişçi, Sultan Mehmet Çelebi aleyhine huruç eyledi, ayaklandı diye yazmaktadır. Aşık Paşazade tarihinde de El Hasılı Kendüye Nebi, peygamber dedirdi. Sofular gönderdi vilayetlere, kim gelin şimdiden geri padişahlık benimdir. Taht bana müsehhardır, sancak isteyen gelsin, subaşılık isteyen gelsin dedi. Ben şimdiden geri huruç ettim, bu vilayette halife benim dedi diye yazılmaktadır. Tevarih-i Ali Osman'da Şeyh Bedrettin'in müritlerine beylik benimdir ve taht bana verildi. Bana Melik Mehdi derler, sancak açasız huruç edesiz dediğini öne sürmektedir. Neşri Tarih Kitab-ı Cihan Nüma'da ise Şeyh Bedrettin'in yeryüzünde Ben halife olsam gerek. Börklüce Mustafa dahi Aydın ilinde huruç etti. Oğul dahi benim müridimdir. Benim Çin huruç etmiştir dediği savlanmaktadır. Bir başka vakanüvis Şükrullah bin Şihabettin de Behçetü Tevarih adlı kitabında Şeyh Bedrettin ve müritleri için rivayet olunur ki bunlar La ilahe illallah deyip Muhammeden Resulullah dememekte ısrar ile mertebe-i risaleti, peygamberliği kendi şeyhlerine tahsis edenlerdir denilmektedir. Bu bilgiler Abdülbaki Gölpınarlı ile Profesör İsmet Sungur Bey'in birlikte hazırladıkları 1966 yılında İstanbul'da Et Yayınları arasında çıkmış Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin adlı kitaptan alınmıştır. Şeyh Bedrettin konusunda bizce dilimizde yapılmış en değerli çalışma olan bu kitapta Vakanüvislerin tarihlerindeki şeyhle ilgili bölümlerinde tamamı verilmektedir. Görüldüğü gibi Osmanlı Vakanüvislerinin yazdıklarına göre de bu olay bir siyasal başkaldırıdır. Şeyh Bedrettin'in amacı kesinlikle siyasal iktidara el koymaktır ve dinsel kimliğini de bu uğurda araç olarak kullanmıştır. Bu, Vakanüvislerin siyasal iktidar kavgalarının temelinde üstelik sınıfsal nitelikli ekonomik nedenler aramalarını beklemekte söz konusu bile olmasa gerektir elbette. Zaten onlar da bu iktidar kavgasının bir mezhep ayrıcalığından kaynaklandığı görüşündedirler. Yani onlara göre Şeyh Bedrettin batinidir ve iktidarı Sünnilerin elinden almak için başkaldırmıştır. Gerçekten Şeyh Bedrettin hangisidir acaba? Bugün elimizde bulunan belgelere göre Şeyh Bedrettin 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın ilk çeyreği içinde yaşamıştır. Doğrusu hemen şunu da belirtelim ki hakkında şimdiye dek birçok çalışma yapılmış ve ciltlerle kitap yayınlanmış olduğu halde Şeyh'in ölüm tarihini bile tam olarak bildiğimizi söyleyemememiz galiba gerçekten olanaksızdır. Ama öte yandan da babasının Simavne kadısı olduğu konusunda gördüğümüz kadarıyla kimsenin kuşkusu yoktur. Bütün tarihçiler ailesinin daha Rumeli'nin fethi sırasında Osmanlılarla birlik olduğu ve babasının da Sultan 1. Murat tarafından 1350 yılında fethetmiş olduğu için Simavne'ye kadı atandığı konusunda görüş birliği içindedirler. Zaten kendisi de torunu Hafız Halil'in yazdığı Yaşam Öyküsel Mana Kıbname adlı kitaptaki bazı bilgilere dayanılarak yapılan hesaplara göre babasının Simavne'ye kadı olarak atanmasından 8 veya 9 yıl sonra 1358 veya 1359 yılında doğmuş olsa gerekir. Gene aynı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şeyh Bedrettin Edirne'den ilk kez 20 yaşlarındayken ayrılmış ve önce Bursa'ya, oradan Konya'ya, sonra da Mısır'a gitmiştir. Mısır'da uzun süre kalmış ve dönemin ünlü hocalarından, bilginlerinden ders alma olanağına kavuşmuştur. Kimi kaynaklara göre de hocası Mübarek Şah ile birlikte hacca gitmiş ve 4 ay kadar da Mekke'de kalmıştır. Mısır'da kendisine Seyyid ve Mır denen yani Hazreti Muhammed soyundan geldiği kabul edilen Hüseyin-i Ahlati'ye intisap ettikten sonra onun emriyle İran'a Tebris'e giderek Sultaniye'de Timur'la görüştüğü de söylenilmektedir. Dolayısıyla da Edirne'ye yeniden en erken 1406'larda dönmüş olması gerektiği hesaplanmaktadır. Bilindiği gibi söz konusu yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun en karanlık dönemlerinden biridir. Yıldırım Beyazıt 1402 Ankara Savaşı'nda yenilmiş ve iki oğlu Musa ve Mustafa Çelebilerle birlikte Timur'a tutsak düşmüştür. Ve Timur'un ülkesine dönerken kendisini de tutsak olarak Semerkant'a götüreceğini öğrenince yüzüğündeki zehiri içerek 9 Mart 1403'te intihar etmiştir. Anadolu'da kaldığı 8 ay içinde Rumeli'yi, adaları, Bizans İmparatorluğunu ve Memlük Sultanlığını kendisine bağlayan Timur, Osmanlıların yeniden güçlenmemesi için de ülkesine dönerken hem Anadolu'daki beylikleri topraklarını geri vererek yeniden diriltmiş, hem de Osmanlı Devleti'nin arta kalan kısmını dört şehzade arasında bölüştürerek Süleyman, İsa, Mehmet ve Musa Çelebilere kendisine bağlı kalmaları koşuluyla ayrı ayrı hükümdarlık alameti olarak birer kemer, külah ve hilat göndermiştir. Beşinci Şehzade Mustafa Çelebi'yi de tutu olarak yanında Semerkant'a götürmüştür.